Ayrım 10. Ama 62. gece gelince demiş ki: "Ben size sadece bazı belirgin noktaları koyacağım." Bir gün Halife Muaviye'nin mabeyincilerinden biri yanına gelip hoş sohbet topal Ebu Bahr'in Kays'ın kendisiyle görüşmek üzere kapıda beklediğini söylemiş. Bunun üzerine halife onu içeri al demiş. Topal Ebu Bahr da içeri girmiş ve Halife Muaviye ona: "Ey Ebu Bahr, hele yanaş, biraz daha yanaş da söyleyeceklerini iyice anlayayım." demiş. Sonra da ona: "Ey Ebu Bahr, benim hakkımda ne düşünüyorsun?" diye sormuş. Ebu Bahr: "Ben mi? Ama ey Emrül Müminin, benim zanaatım başları tıraş etmek, bıyıkları kırpmak, tırnakları kesip ayıklamak, koltuk altı kıllarını almak, kasıkları tıraş etmek, dişleri temizlemek ve hacet halinde diş etlerini kanatmaktır. Ve bütün bunları da cumadan başka gün yapmam, çünkü günahtır." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Halife Muaviye ona: "Peki kendi hakkındaki fikrin nedir?" diye sorunca, Topal Ebu Bahr ona: "Bir ayağımı ötekini izleyerek atarım ve gözlerimin güdümünde ağır ağır ilerlerim." demiş. Bunun üzerine halife, "Senden üstün kişiler hakkındaki görüşün nedir?" diye sorunca, "Meclislerine girince abartılı bir hareket yapmadan selam veririm. Sonra da selamımı karşılamalarını beklerim." diye yanıt vermiş. Bu kez halife, "Karın hakkındaki fikrin nedir?" diye sormuş. Bunu duyan Ebu Bahr, "Beni buna cevap vermekten bağışla, ey Emrül Müminin!" diye haykırmış. Halife de, "Bana cevap vermeni rica ediyorum ey Ebu Bahr!" demiş. Bunun üzerine, "Karım, bütün kadınlar gibi son kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemik de kötü nitelikli ve tamamen çarpıktır." demiş. Halife, "Peki onunla yatmak isteyince ne yapıyorsun?" deyince, "Onu yumuşatmak için önce hoş sözler söylerim. Sonra da hemen her yanını tahrik etmek için ateşli öpücüklerle öperim. Sonra da anlayacağın duruma gelince, ey Emrül Müminin, onu yüzüstü devirir ve dolduruş yaparım. Ve sedef damlası derinliğine gömülünce, ey Tanrım, bu tohumu kutsa, kötü biçim almasın, onu güzellikle biçimle diye haykırırım. Bu iş bitince kalkar, gusül abdesti almaya koşarım. Suyu iki avucuma alır ve bedenim üzerinden akıtırım. En sonunda Allah'a verdiği nimetlerden dolayı şükrederim." diyerek yanıt vermiş. Bunu duyan halife, "Gerçekten hoş cevaplar verdin. Benden ne istiyorsan söyle, yerine getireyim." diye haykırmış. Ebu Bahr da, "Sadece herkese eşit biçimde adalet sağlamanı dilerim." demiş ve çekip gitmiş. Halife Muaviye de, "Eğer bütün Irak'ta bir tek bilge bu olsa bile yeter de artar." demiş. Yine aynı şekilde Halife Ömer İbnül Hattab'ın saltanatı sırasında hazinedar yaşlı muakibim imiş. Anlatının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 63. gece olunca söze başlamış. "İşittim ki ey bahtı güzel şahım, genç Nüsset, Halife Ömer İbnül Hattab'ın saltanatı sonrasında yaşlı muakip hazinedara imiş." diyerek sözünü sürdürmüş. Bir gün Ömer'in genç oğlu yanında süt anası olduğu halde muakibi görmeye gelmiş ve muakip çocuğa bir gümüş dirhem vermiş. Ama bir süre sonra halife onu çağırtmış ve kendisine, "Ey savurgan kişi, sen ne yaptın öyle?" demiş. Doğruluktan ayrılmayan bir kişiliği olan ihtiyar, "Ne yapmışım ben ey Emirül Müminin?" diye haykırmış. Ömer de ona, "Ey muayikip, oğluma verdiğim bu gümüş dirhem bütün Müslüman ümmetinden çalınmıştır." demiş. Muayikip de bunun bir kusur olduğunu ve tüm ömrünce ağırlığını duyumsadığını anladığından, "Yeryüzünde Ömer kadar namuslu bir adam nerede bulunur?" diye haykırmış. Yine anlatırlar ki Halife Ömer yanında saygın bir kişi olan İslam Ebu Zeyd olduğu halde bir gece gezintiye çıkmış ve uzaktan titreyen bir ışık görmüş ve bu ışığa yaklaşarak onun yayıldığı yerde varlığının yararlı olacağına inanarak fakir bir yaşlı kadının tutuşturduğu bir ateş üzerinde bir tencere kaynattığını görmüş. Yanında inleyerek sızlayıp duran iki cılız çocuk varmış. Ömer kadına, "Barış üstüne olsun ey kadın, bu soğuk gecede orada ne yapıyorsun diye sormuş. Kadın yemek pişiriyormuş gibi yaparak, efendim açlıktan ve soğuktan ölecek gibi olan çocuklarıma su kaynatıyorum. Ama günün birinde Tanrı Halife Ömer'in bizi sürüklediği bu sefaletin hesabını soracaktır diye yanıt vermiş. Kılık değiştirerek dolaşan halife bu sözlere son kertede şaşmış ve kadına, fakat ey hatun, halife senin sefaletini bilse gidermeye çalışmaz mıydı sanıyorsun demiş. Kadın, eğer halkının ve tebaasının her birinin sefaletini böyle bilmeyecekse neden halife olmuş Ömer diyerek yanıt vermiş. Bunu duyunca halife susmuş ve İslam Ebu Zeyd'e çabuk buradan ayrılalım demiş. Ve evinin kilerine ulaşıncaya kadar hızlı hızlı yol almış. Ve kilere girerek un çuvallarından birini ayırarak ve iç yağıyla dolu bir de küp alarak Ebu Zeyd şunları sırtıma yüklemeye yardım et demiş. Ama Ebu Zeyd haykırarak ey emirül müminin bırak bunları ben sırtımda taşıyayım demiş. Halife sükunetle ya Ebu Zeyd kıyamet gününde benim günahlarımın yükünü taşıyan da sen olacak mısın diye yanıt vermiş. Ve böylece sırtında yüküyle halife fakir kadının yanına ulaşıncaya kadar yol almış. Undan ve yağdan yeterince ayırarak bunları ateş üzerindeki tencereye koymuş ve kendi elleriyle yemek hazırlamak üzere eğilerek ateşi üflemiş. Uzun bir sakalı olduğundan odunun dumanı sakalının içine dolmuş. Aş pişip hazır olunca Ömer bunu kadına ve çocuklara sunmuş. Ömer'in kendi soluğuyla üfleyip elinden geldiğince soğuttuğu aştan doyuncaya kadar yemişler. Bunun üzerine Ömer onlara un çuvalını ve yağ küpünü bırakarak ve yoldaşına "Ey Ebu Zeyd, gördüğün bu ateş şimdi ışığıyla beni aydınlattı." diyerek oradan ayrılmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 64. gece olunca söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, Nusret sözünü şöyle sürdürmüş. Yine aynı Halife Ömer, efendisinin sürüsünü otluğa götüren bir köle görünce, bir keçi satın almak üzere onu durdurmuş. Ama çoban ona, bu sürü benim değil demiş. Bunu duyan halife, çobana, ey değerli köle, ben seni satın alıp özgürlüğünü sağlayacağım demiş. Ve köleyi efendisinden satın alarak azat etmiş. Çünkü Ömer kendi kendine insanın karşısına her zaman dürüst bir kimse çıkmaz diyormuş. Bir başka gün Ömer'in hısmı Hafsa onu bulmaya gelmiş ve kendisine ey emirül müminin öğrendim ki yolladığım kervan sana çok gelir sağlamış. Bunu duyunca hısımlık hakkı olarak senden biraz harçlık istemeye geldim demiş. Ömer de ona ey Hafsa Allah beni Müslümanların malının gözcüsü yaptı ve kazanılan tüm bu paralar Müslümanların ortak malıdır. Buna senin keyfin için ve babamla olan yakınlığın dolayısıyla dokunamam. Bunu yaparsam halkımın toplu yararına zarar vermiş olurum demiş. Bu sırada Nusret perde ardından doyumun doruğuna ulaşan görünmeyen dinleyicilerin haykırışlarını duymuş ve bir an için sözünü kestikten sonra şimdi de üçüncü konu olan erdemler konusundan söz edeceğim demiş. Ve bunu Tanrı'nın barış ve duası üzerine olası peygamberin yoldaşlarının yaşamından alınmış örneklerle açıklamak istiyorum diye eklemiş. Hasanül Basri der ki, hiç kimse yoktur ki Tanrı'ya ruhunu teslim etmeden önce şu dünyada üç fırsatı kaçırdığını esef etmesin. Ömrü boyunca topladığı serveti gereğince harcayıp safa süremediğine, ısrarla aradığı şeye kavuşamadığına ve uzun süre öngördüğü bu tasarıyı gerçekleştiremediğine. Ve bir gün birisi Sufyan'a sormuş, zengin bir adam erdemli olabilir mi diye. Sufyan da, eğer bahtın kötülüklerine sabır gösterebilir ve kendisine cömertlik gösterdiği birisi ona teşekkür ettiğinde, benim yaptığımı kabul etmekle Tanrı'ya koku saçan bir eylem göstermiş oldun diyebilirse mümkündür diye yanıt vermiş. Ve Abdullah bin Şeddat ölümünün yaklaştığını anlayınca oğlu Muhammed'i yanına çağırıp ona işte ey Muhammed son öğütlerim şunlardır Gel yaşamında Tanrı'ya iman yolundan ayrılma. Konuşmalarında her zaman gerçekçi ol. Ve verdiği nimetler için Tanrı'yı her zaman yücelt ve onu şükranla an. Çünkü şükran başka nimetler getirir. Ve bil ki oğlum, mutluluk servet toplamakta değil, merhamettedir. Allah da sana her şeyi sağlayacaktır demiş. Bana anlatıldı ki, Sofu Ömer bin Abdülaziz, Ümeyyelerin 8. halifesi olduğu zaman ailenin en zenginlerini bir araya toplamış ve onları tüm zenginliklerini ve vanlarını hemen devlet hazinesine dahil etmek üzere kendisine bırakmaya zorlamış. Bunun üzerine onlar da gidip Ömer'in çok saygı duyduğu halifenin halası Mervan kızı Fatma'yı bulmuşlar ve ondan kendilerini bu felaketten kurtarmasını rica etmişler. Halife de ona, "Ey halam, söyle bakalım ne istersin?" diye sormuş. Fakat Fatma, "Ey emirül müminin, saltanat senindir. Sana karşı ilkin ben nasıl sesimi yükseltebilirim? Zaten her şey sana malumdur. Burada bulunmamın nedeni bile," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz ona, "Yüce Tanrı, barış ve dua üzerine olası peygamberi, insanların yüreğine su serpsin ve gelecek kuşaklara bir umut olsun diye göndermiştir. Bu durumda barış ve dua üzerine olası Muhammed ancak gerekli gördüğü şeyleri alıp toplamış ama ümmetine yüzyıllar boyunca susuzluklarını giderecek bir ırmak bırakmıştır. Ve halife olarak bana bu ırmağın kurumaması ve çöllerde yitip gitmemesi için görev düşmektedir demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 65. gece olunca söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki genç Nusret perdenin arkasından onu Emir Şarkan, dört kadı ve tacir dinlerken sözünü şöyle sürdürmüştür. Ve bana halife olarak ırmağın kurumaması ve çöllerde yitip gitmemesi için görev düşmektedir deyince halası Fatıma ona, ey emirül müminin! Senin konuşmanı duyduktan sonra artık benim söyleyeceklerim gereksiz oldu demiş ve kendisini bekleyen Beni Ümeyye oğullarını görerek onlara, ey Ümeyye oğulları, halife olarak Ömer İbnül Aziz'in başınızda bulunmasından dolayı nedenli talihli olduğunuzu bilmiyorsunuz demiş. Bu her zaman dürüst halife Ömer İbnül Aziz ölümünün yaklaştığını duyumsayarak tüm çocuklarını yöresine toplamış ve onlara, fakirliğin kokusu efendilere hoş gelir demiş. Orada bulunanlardan Müslim İbn Abdülmalik ona, ey emirül müminin, nasıl oluyor da sen onların babası ve ulusun çobanı iken ve hazinenden onları zenginleştirebilecekken çocuklarını böyle fakirlik içinde bırakabiliyorsun? Seni izleyecek olana tüm servetini bıraksan daha iyi olmaz mı demiş. Bunu duyan halife, ölüm halinde yatağında uzanırken büyük bir öfke ve büyük bir hayretle, ey Müslim, son anlarımda ben bütün ömrümce doğru yolu izlemelerini önerdiğim halde sen onlara nasıl oluyor da böyle bir kokuşmuşluk örneği verebiliyorsun? Ey Müslim, ben yaşamımda benden önce saltanat süren Mervan oğullarından birinin cenaze merasiminde bulundum. Gözlerim bazı şeyler gördü ve onları kavradı. Bunun üzerine halife olursam onun sağlığında yaptığı şeyleri yapmamaya yemin ettim demiş. Yine aynı Müslim bin Abdülmalik bir gün demiş ki, kendini çileye çekmiş biri olan bir şeyhin toprağa gömülmesinden sonra eve dönüp uyumaktayken, bu saygın şeyh bir Yasemin'den daha beyaz giysilere bürünmüş olarak rüyamda belirdi. Akarsuların suladığı ve çiçek açmış limon ağaçlarının arasından estiği için sarhoş olmuş bir rüzgarın serinlettiği bir yerde dolaşıyordu. Bana, ey Müslim, böylesi bir sonuca ulaşmak için yaşamında insan neleri göze almaz diye sordu. Bana ulaşan bir öyküye göre, Ömer İbnül Abdülaziz'in saltanatı sırasında mesleği sütçülük olan genç bir adam, tanıdığı çobanlardan birini görmeye gittiği zaman, sürünün ortasında köpek olduklarını sandığı iki kurt görmüş. Vahşi görünüşlerinden büyük dehşete düşmüş ve çobana, bu korkunç köpeklerle ne yapıyorsun diye sormuş. Çoban da ona, ey sütçü, bunlar köpek değil, eğitilmiş kurtlardır ve de sürüye zararları yoktur. Çünkü onları ben yönlendiriyorum. kafa sağlıklı olunca beden de sağlıklı olur demiş. Ve bir gün Halife Ömer İbn Abdülaziz kurutulmuş çamurdan inşa edilmiş bir yükseltide yöresine toplanan halkına sadece 3 sözcükle ifade edilmiş bir şiir okumuş. Sonra da konuşmasını şu sözlerle bitirmiş. Abdülmalik öldü. Selefleri de, halefleri de öldü. Tüm onlar gibi ben Ömer de öleceğim. Bunu duyan Müslim ona, ey emirül müminin, bu yükselti bir halifeye yakışır değildir. Yöresinde bir korkuluk zinciri bile yok. Hiç değilse izin ver de bir korkuluk zinciri koyalım demiş. Fakat halife ona sakin bir sesle, ey Müslim, Ömer'i kıyamet gününde bu zincirin bir parçasını boynunda taşırken görmek ister misin demiş. Anlatısının burasında Şehrazat şafak söktüğünü görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 66. gece olunca demiş ki, İşittim ki ey bahtı güzel şahım, genç Nusret bunu izleyerek demiş ki, Aynı halife bir gün Tanrı'nın beni ölümsüz kılmasını hiç istemezdim. Çünkü ölüm Tanrı'nın gerçek inanç sahibine bağışladığı son nimettir demiş. Ve Halid bin Safran bir gün çadırında yöresinde katipleri ve hizmetkarlarıyla otururken Halife Hişam'ın ziyaretine gitmiş ve huzuruna ulaştığında ona Allah seni lütuflarıyla donatsın ey emirül müminin ve mutluluğuna hiçbir acılık katmasın. Sana hiç de yeni olmayan ama eskiliğinden ötürü değer taşıyan sözler sarf edeceğim demiş. O da, bir zamanlar ey emirül müminin, yeryüzünde yaşanan yıllardan birinde yaşamakta olan, senden önce gelen hükümdarların arasında bir hükümdar varmış. Ve bu hükümdar yöresinde oturanlara, içinizde benim servetime denk serveti olan bir hükümdar tanımış bulunan var mı demiş. Orada bulunanların içinde, hac farizesini yerine getirerek kutsanmış ve gerçek bilgelikle donanmış birisi bulunuyormuş. Ona, ey şah, bize oldukça ağırlığı olan bir soru yönelttin. Buna yanıt verme izni istemeye cesaret etmek isterdim demiş. Şah da cevap verebilirsin demiş. Bu kimse de sözünü ettiğiniz servet sürekli mi yoksa her şey gibi geçici mi diye sormuş. Şah geçicidir diye yanıtlamış. Bu kimse öyleyse bu denli geçici ve bir gün hesabını vereceğim bir şey için nasıl bunca ağır bir soru yöneltebiliyorsun diyerek cevap vermiş. Şah, doğru söylüyorsun ey saygın kişi. Öyleyse ne yapmalıyım ben diye sormuş. Bu kimse, kendini kutsamalısın demiş. Bunun üzerine şah tahtını terk etmiş ve hacı giysilerine bürünmüş ve kutsal kente gitmek üzere yola çıkmış. Ve sen, ey Allah'ın halifesi, sen ne yapmayı düşünüyorsun diyerek İbn-i Safvan sözünü sürdürmüş. Halife Hişam da heyecanın doruğuna ulaşmış ve çok ağlamış. Öylesine ki sakalları gözyaşından ıslanmış ve sarayına dönüp orada kapanarak kendisini ibadete vermiş. Bu anda perdenin gerisinden kadılar ve tacir, ''Ya Allah bu ne harika şey böyle!'' diyerek haykırmışlar. Bunun üzerine Nusret susmuş ve Bu ahlak konusu bunlardan üstün daha nice örnekler içerir. Ama bütün bunları size, ey efendiler, bir oturumda anlatmam mümkün değil. Ama Tanrı bize daha çok güzel günler görmek nasip ederse, ben size tüm bunları anlatma fırsatı bulurum demiş. Sonra Nusret susmuş. Anlatısının burasında Şehrazat da güneşin doğmakta olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 10. ayrımın sonu. Sayfa 114.